أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 892 حديث قال لي عمر يا أحنف من كثر ضحكه قلت هيبته ومن فرح استخف به ومن أكثر من شيء عرف به من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه قل حياؤه ومن قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات فلتة الله korusun. Ömer bana şöyle dedi: Ey Ahnef, çok gülenin heybeti görkemi az olur. Şaklaban olan hafife alınır. Bir şeylerin çoğaltan kimse onunla tanınır, bilinir. Çok çene çalıp konuşanın hatası da çok olur, yanılır. Yanılıp yalanları çoğalanın ise hayası, utanması azalır. Hayası, utanması azalanın Allah'tan korkusu azalır. Verası azalan ise ansızın ölüverir. Allah'a sığınıyoruz. Ömer Efendimiz Ahnef'e böyle buyurmuş. Zaman zaman bize söylenince zorlandığımız, hatta başkalarına söylemeye de zorlandığımız konular. Ama bakın Ömer Efendimiz Ahnef'e söylemiş. Biz aynada kendimize önce, sonra yanımızdakilere ve de karşılaştığımız insanlara söylemeye çalışalım. Salıvermiş kendini. Sadece hayat onun bir kahkahasına borçlu gibi, her şey orada düğümlenmiş gibi kendinden geçercesine gülüyor kimileri. Şöyle, aklı başına gelince, yani sizi duyacak hale gelince ya da o ortamdan kulağıyla, gönlüyle azıcık kenara çekebilme imkanı bulunca söyleyin ona, çok gülenin heybeti az olur. Yani güldükçe hafifler, güldükçe değerini yitirir insanlar. Bu anlamda ne var, niye gülüyor da bu kadar? Eğer hayatta Allah'ın istediği, peygamberin de izin verdiği tarzda gülme imkanları bulmuş isek, elbette oralarda gülmek durumundayız. Gülmemiz gerekir, gülelim. İslam dini, insanın insan olduğunu unutmayan bir dindir. Onun gülmesini de, ağlamasını da bilir. Sevinmesini, üzülmesini kurala bağlar. Onun bütün bu hareketleri kulluk programında yer alır. Böylece kul olur kişi. İşte Ömer Efendimiz Ahnef'e diyor ki, çok gülenin heybeti, görkemi az olur. Öyle olunca da, yani heybeti kalmayan, böyle değer verilmeyen, ciddiye alınmayan insanlar her zaman hafife alınır, şaklabalan alınır. Yani bu güler işte, güldürür işte. Söylersin gülüverir ya da güler geçer işte denilen insanları bilirsiniz. Onlar da hiç ciddiye alınmaz, hafife alınır. Bir şeylerini çoğaltan kimse onunla tanınır, bilinir. Men ektara min şeyin urife bi. Yani insanlar neyi çoğaltıyorlarsa ya da karşılaşılınca, hatırlatılınca akla en çok hangi özellikleri geliniyorsa elbette onunla hatırlanacaklar, onunla bilineceklerdir. Adam benim evim gibi bizim şehirde hiç olmasın kafasındaysa, hatta böyle bir ev bir tane değil, iki tane, üç tane yapmaya çalışıyorsa, benimki kadar yüksek kimse de olmasın diye uğraşıyorsa, ya da benim arabam gibi farklı ya da benim atım gibi farklı hiç kimse de bulunmasın istiyorsa, ya da yürüyüşünde, tarzında, tavrında, hareketinde, cezasında, mükafatında ben farklı olmalıyım diye mizanına onu daha çok koymak istiyorsa elbette onunla tanınacaktır. Falan bölümün, falan bölgenin önde gideni, falan grubun, falan organizenin arkada duranı ya da falan yerden kaçan, falan durumdan ürken kişi olarak tanınıp bilinen insanlar elbette sizin de dünyanızda vardır. Neyi çoğaltıyorsa insanlar onunla tanınır, onunla bilinirler. Yani sözün başında, hatta ortasında, hem de sonunda, yeterincenin ötesinde, insanları bıktıracak seviyenin de ötesinde şaka yapmaya, söz söylemeye, kinayeli konuşmaya, dilde mecaz ve istiare vardır ama öyle değil, doğrudan anlarım diye insanlarla dalga geçmeye çalışan insanlar varsa, bunu her zaman yapıyorlarsa, onlar bununla bilinirler. Ama bir başkası da sözün başında, oturumun ortasında, nasihatın sonunda, gündüzün evvelinde, gecenin ahirinde, gücü yettiğince, imkan bulduğunca kendisine ve başkalarına vahiy gündeme getiriyorsa, Allah'ı ve Resulünü hatırlatıyorsa, Allah ve Resulünün dediklerini insanlara duyurmaya çalışıyorsa, elbette o da onunla hatırlanacaktır. Neyi çoğaltmışsa onunla bilinecek, onunla tanınacaktır. Men kethura kelamuhu kethura sakatu. Çok çene çalıp konuşanın hatası da çok olur. Yani yanılır. Adam sırf konuşmak için konuşuyorsa, konuşmuş olmak için konuşmaya devam ediyorsa, laf buluyorsa, söz üretiyorsa, dedin de aklıma geldi diye akla hayale gelmedik şeyleri konuşmayı kendisine iş ediniyorsa, elbette bunun yanılgısı çok, hatası çok olacaktır. وَمَنْ كَثُرَ سَقَتُهُ قَلَّ حَيَاءُهُ. Böyle çok yanılan, çok yalan söyleyen, çok hata eden kişinin de utanması, haya etmesi azalır. Çünkü adam birinde utanacak, ikincisinde utanacak, ya sözü bırakacak, ya yalanı bırakacak, ya hatayı bırakacak, ya utanmayı bırakacak. Bu tür insanlar hatayı bırakmak yerine hayayı ya da yanlış ve yalanı bırakmak yerine utanmayı bırakıveriyorlar. Ama وَمَنْ قَلَّ حَيَاءُهُ, kimin de hayası, utanması azalmışsa, utanmıyorsa, قَلَّ وَرَعُهُ, Allah'tan korkusu azalır. Çünkü Allah'a karşı günah işlerken insanlardan utanmak gerekir mi? Elbette gerekir. Çünkü İslam dini Müslümanların birbirlerine uyarı göreviyle görevlendiklerini haber vermektedir. Bu uyarı Allah adına bir hatırlatma demektir. Yani ey sen, biz namaz kılarken namaza davranmayan, ey sen biz oruç tutarken oruç tutmayan, ey sen biz Kur'an söylerken, sünnet söylerken sen onların dışında kendine kaynaklar aramaya çalışan, utanman gerekir. Bunu sana veren Allah değil miydi diye Allah'ın huzurunda olma bilinci hatırlatılır ve utandırılır iken onun hayası azalmış, utanması yok olmuşsa elbette Allah'tan korkusu da azalacaktır. Bazı insanları namaza ve Kur'an'a teşvik için Allah'ın onlara verdiği imkan ve kabiliyetleri onlara hatırlatmayı severim. Hatta birisi el becerisi olarak o kadar mahirdi ki onun böyle güzel bir el becerisinden söz edildi. Dedim ki yanında, eğer senin o işini ben görmüş olsaydım sana kesinlikle bir daha namaz kıl demezdim. Şaşırdı birden, hayrola dedi. Ne ilgisi var onunla onun? Sana o kabiliyeti veren Allah'a namaz borcunu da ödemeyeceksin de fazladan vermişin, alırsa al mı demek istiyorsun? Anlamına gelmez mi dedim. Evet, Allah'a karşı bir utanç duygusu. İşte bu Müslümanlar arasında yaşanacaktır. Yani insanlar birbirlerini Allah'a kulluğa davet makamında olacaklar ve de isyan ederler, yanlış yaparlar, hata ederler, yalan söylerlerse bu Allah'ın huzurunda olmalarını hatırlatan Müslümanlardan da utanmalarını gerektirecektir. Ama hayası, utanması azalanın Allah'tan korkusu azalır. Sonunda وَمَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَا تَفَلْتَتَنْ, kimin de verası Allah'a karşı gelmekten utanması ve korkusu azalmışsa o insan da ansızın ölüverir. Yani ecelin zamanı mı değişir? Bu konu o mu? Size göre burada ecel mi anlatılıyor? Ben öyle anlamadım. Allah doğruyu anlamaya hepimize yardım etsin ve kolaylıklar ihsan etsin. Ama sanki bir insan ki kendisini kaybedecek kadar gülmeye başlamışsa, herkesi güldürmek yolunda bir ömür tüketiyorsa, benzer şeyler çoğaltıyor, herkes onu öyle biliyorsa, çok çene çalıyor, hata, sevap, doğru, yanlış demeden habire konuşuyorsa, böylece yalan yanlış şeylerden dolayı hayası azalmış, utanması azalmışsa, bu da onun Allah'tan korkusunu azaltmışsa, bu adama ölüm ne zaman gelir? Hiç beklemediği bir zaman. Çünkü o sanki ölmeyecekti. Çünkü o zaten ölmeyecekti. Hep başkaları ölecekti. O ölüme göre bir hayat sürmüyordu. Ölüme göre bir program yapmıyordu. Ölümü hatırlamıyordu. Zaten ölmeyecekti de öyle zannediyordu. Ama ölüm birden geliverir. Her şey olur ve biter. Tekrar okuyorum. Kale li Ömer, ya Ahnef, men ketura dihkuhu kallet heybetuhu, ve men feriha üstühiffe bih, ve men ekthera min şeyin urife bih, men ketura kelamuhu ketura sakatu, ve men ketura sakatuhu kalle hayauhu, ve men kalle hayauhu kalle varauhu, ve men kalle varauhu ma'tefelteten. 893. Men kesurat salatuhu bil leyli hasune veçhuhu bin nehar. Sübhanallah. Gece çok namaz kılanın gündüz yüzü güzel olur. Siz güzel deyince ne anlarsınız gerçekten? Hani evlenecek olanlar önce muhatabına, adaya bir baksın isterler. Kim o? Neye göre bakacaksın deyince bu sefer bana ama çok anlamsız bakmaya başlarlar. Öyle ya, karşındaki hanım kız ya da beyefendi. Ama neye göre bakıyorsun? Fizik dünyasına mı? Dünyanın sana göre güzellik kriterine ise hepsini şahsında toplamış bir kız var karşında ya da bir erkek var karşında. Peki söyle bakalım, ama bu kız ya da erkek senin namazına sövecekse, Kur'an'ına hakaret edecekse, evlenirsek eve Kur'an girmeyecek, evde namaz kılınmayacak derse, tekrar bak bakalım o kıza, o erkeğe, o güzelliğinden eser kalmış mı? Ya da sen onu güzel görebiliyor musun hala? Bir başkası içki konusunda, bir başkası zina konusunda Allah'ın güzel demediği şeyleri kendince güzelce yapıyorsa, İslam'ın güzel demediğine güzel denilmez tabii. Onu yeniden hatırlatalım. Ama hani onlar kendi dünyalarında çok güzel icra ediyorlarsa, Allah'a çok güzel isyan ediyorlarsa buna güzel mi diyeceksiniz? Peki gece çok namaz kılanın gündüz yüzü güzel olur diyen bir peygamberin ümmeti olarak yeniden düşünelim. Gece namaz kılanın gündüz yüzünde ne olur ki güzel olsun? Demek ki bir Müslümanın yüzünün güzelliği, bir insanın Müslüman olduğu için yüzünün güzelliği önemlidir ve bu gece namazıyla gerçekleşecekmiş. Öyle değil mi? Birine kindar, öfkeli, kızgın, canı sıkkın bakan birisinin yüzüne bakın. Aynı kişi hemen bir 5 dakika sonra ya da bir yarım saat sonra sevinçli, özlem içinde, candan, yürekten, damardan birine bakıyorsa onun yüzüyle az önceki onun yüzü arasında fark var değil mi? Gece kalkmış birisi, Rabbıyla buluşmuş, onun huzurunda durmuş, ona kul olduğunu beyan etmiş, kabul buyur ya Rabbi demiş, elini açmış, gönlünü açmış, dilini açmış, dua etmiş, onunla beraber olduğunun bilincinde yaşamış. Bu sevinç onun ruhunu kaplamış ve yüzünde de onun işareti, alameti belirmiş. Bunun elbette gündüz görününce yüzünde bir güzellik fark edeceksiniz. Öyle değil mi? Sevdiği birinin yanından gelen birisiyle kahredici, mahvedici, helak edici bir ortamdan çıkıp gelen birisinin yüzü aynı olur mu? Aynı adam bile olsa farklı olmaz mı? İşte yüzdeki o güzellik, o müjdeli duruş, o açıklık, o berraklık, o insanın şevk ve heyecanını güzelleştiren durum var ya, bu ancak bu hadise göre gece namazıyla mümkün olurmuş. Bazen delikanlılar bir hoca arkadaşa sorarlar. Yani bir kız için, evleneceğimiz bir aday için acaba güzellik ne kadar, ne olsa ne olur? Gayet rahat, kendisini yormadan, problem olmayan bir konuyu söyler gibi, hani şu köşe başında ya da iki kapı ötede der gibi, benim bildiğim evlenecek bir kızla aranacak güzelliğin tek ve temel şartı şudur: sabah kahvaltısında iştah kaçırmasın yeter. Yani bunun güzellikle ne ilgisi var? Öyle bir kız olsun, öyle bir hanım olsun ki sen ona bakınca eyvah demeyesin. Yani sana güzel bir gün başlamasına, güzel bir yüzü olsun, gece namaz kılan bir yüzü olsun, sabah namazda dua eden bir yüzü olsun, senin yüzüne bakıp duran, senin gözünden acaba ne istiyor ki diye mesaj bekleyip duran birisi olsun, ondan sonrası zaten ne problem ki? Güzellikler insanın acaba hangi kıstasına göre güzeldir? Tekrar okuyorum. Men kesurat salatuhu bil leyli hasune ve çuhu bin nehar. Gece çok namaz kılanın gündüz yüzü güzel olur. 894. Men ketebe aleyye müteammiden felyetebevve mak'adehu minen nar. Bile bile söylemediğim bir sözü söylemişim gibi göstererek yalan söyleyen kimse cehennemdeki ateşten tahtına oturmaya hazır olsun. Bu sözün öncesinde başka sözlerle birlik aleyhissalatü vesselam'dan rivayet edildiğini görüyoruz. Bu kitapta da derlemeye göre benzer birkaç hadis daha karşımıza çıkacak. 895. Men kedebe aleyye müteammiden felletebevve mak'adehu minen nar ve men kedebe fil Kur'ani bi gayri ilmin felletebevve mak'adehu minen nar. Yine 897'de İnneküm mansurun ve maftuhun leküm ve musibun femen adrake zalike minküm felyettegillah velye'mur bil maruf velyehne anil münker ve men kedebe aleyye müteammiden felyetebevve mak'adehu minen nar. Sizler yardım görenlersiniz. Zafere ulaşıp fetihler göreceksiniz ve sizlere gelinecek. Sizden kim bu durumu görürse Allah'a saygısızlıktan korksun, takvalı olsun. Marufu Allah'ın beğendiği şeyleri emretsin. Münkeri İslam'ın onaylamadığı kötülükleri yasaklasın. Ama dikkat etsin, benden hadis rivayet ederken özellikle dikkatli olsun. Sakın ha benim söylemediğimi bile bile üstelik ben sanki onu söylemişim gibi bana yalan isnat ederek iftira eden, yalan söyleyen cehennemdeki yerine hazırlansın. Bu hadis, hadisle ilgisi olan herkesin neredeyse ilk günlerde duyduğu bir hadistir. Hatta ilk okuduğum şekliyle men kedebe aleyye müteammiden felletebeve mak'adehu minen nar tarzında bizzat kelimesi kelimesine, harfi harfine böylece dedi Peygamberimiz şeklinde rivayetler vardır. Evet, anlam olarak da rivayetin bir farklı çeşidine Peygamberimiz izin vermiştir. Çünkü ashab-ı kiram, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin femi saadetleri dediğimiz o mübarek ağzından hangi kelimeleri, hangi sırada, hangi harfleri, hangi sırada söylemişse, çıkmışsa, onları aynı şekliyle muhafaza edip öylece aktarmaya, öylece rivayet etmeye özen gösteriyorlardı. Fakat güçleri yetmiyordu. Ya da takdir budur ki galiba böyle olması gerekiyordu. O zaman din belki daha zorlaşacak ama böyle Allah'ın muradına uygun yaşanacak hale gelinecekti. Diyorlardı ki üzüntülerini beyan ile, ya Resulallah, sizden duyduğumuzu kelimesi kelimesi, harfi harfine aynen nakletmek istiyoruz ama beceremiyoruz. Rivayeti bırakalım mı ya da ne dersin bize, ne yol göstersin diye sorduklarında, hayır, haramı helal, helalı da haram kılmadıkça aynen rivayet edebilirsiniz buyurmuştu. İşte bu izine mebni, bu izine dayalı olarak diyoruz ki bizzat doğrudan onun dediği gibi nakletmek elbette güzeldir, fakat aynısını bir başka şekliyle nakletmek de caizdir. Hatta buna kimileri Kur'an-ı Kerim'den de örnek gösterirler. Yani Kur'an-ı Kerim'de mesela Musa kıssası, eline aldığı asasını atınca yılan olma hadisesi, acaba yılan hayyetün mü oldu, subanun mu oldu, yoksa can haline mi geldi şeklinde farklı ifadeler var ya Kur'an'da, olayın bir başka yönü anlatılıyor ama özü aynı olarak anlatılıyorsa bu bize bir izin anlamına gelir deniliyor sanki. İşte onun için kelimesi kelimesine, harfi harfine Peygamberden bize aynen nakledilen hadisler yanında mana ve muhtevanın bozulmaması şartıyla Aleyhisselatü Vesselam'ın isteklerinin her birindeki manası birbirini tutması şartıyla öylece nakilde mümkündür diyoruz ve bu hadisi bu anlamda yeniden hatırlıyoruz. Demek bir insan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin demediği bir sözü o dedi gibi söylerse ya da onun söylediği bir sözü onun söylemediği biçimden naklederse, yani özelleştirdiği bölümü ortadan kaldırır, şahsa ait kıldığı bölümü geneller, genel bölümü özelleştirir ya da dilin herhangi bir kuralını orada çiğneyip peygamberin maksadının dışına çıkmak ister veya kendi kurduğu dünyasını desteklesin diye peygamber sözünü orada sanki destekmiş gibi, direkmiş gibi kullanmaya çalışırsa, bu adam hem de bunu bile bile yapıyorsa, yani öğrendiği, kendisinin imam bildiği, kaynak gördüğü, hadis imamlarından birinin kendisine intikal ettirdiği şekliyle değil, kendisi bizzat bu işi kendi kendine bilerek yapıyorsa, ateşten yerine hazırlansın. Aleyhissalatü vesselam bir söz söylemiştir. Mesela, hilali gözetlemekle ilgili, biz cahil bir toplumuz, hesap kitap bilmeyiz. Bakar görürüz hilal var, yarın oruca başlarız. Bakar görürüz hilal var, yarın bayram ederiz gibi bir hadisi var. Bakın yine anlam olarak naklettim. Söz zaten Türkçe, ben Arapçasını söylemedim. Birisi çıkarsa derse ki, evet peygamber döneminde hesabı kitabı kimse bilmiyordu. Hatta peygamberin de okuması yazması yoktu zaten. Ama şimdi biz hesap kitabı bilen insanlarız. Dolayısıyla biz hesaplarız ve peygamberin dediği de siz hesabı öğrenin, biz gibi olmayın. Bilenler bilmeyenlerden farklıdır. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Hadi öğrenin de bizi geçin bakalım ey kıyamete kadar yaşayacak ümmetim dedi diye naklederse peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dediği de bu adamın anladığının uzaktan yakından ilgisi yokmuş gibi gelir bana. Veya şöyle bir örnek hatırlıyorum, bizzat kulaklarımla duyduğum, hafızamda tuttuğum. Adam sünnetten söz etti, hadisten söz etti, Allah'tan, peygamberden söz etti. Bir toplantı ortamındaydı, kalabalıktı, insanlar yoğundular da. Sonra dedi ki, bilmem nereden aklına geldi, nasıl bir destek dayanak buldu, nasıl da cüret etti, cesaret etti bilmiyorum. Ama dedi ki, anladınız ya, bütün bu dediklerimin kuralını özet olarak sunuyorum size dercesine. Bakın dedi, peygamberden diye duyduğunuz, peygamber söyledi diye okuduğunuz, peygamber söyledi diye duyduğunuz bir söz varsa, o anda, anında hemen düşünün, size göre yani peygamber bunu söyler mi, söylemesi uygun mu, söyleyebileceği bir söz mü, evet diyorsanız dinleyin, değilse o uydurmadır, peygamber öyle bir şey dememiştir, deyin, dedi ve geçti. Allahu Ekber, nasıl da söyledi adam, arkasından da sözüne delil olarak İmam Suyuti'nin Cami-u Sair'inde rivayete aldığı, bize sunduğu bir hadisini, hadis denilen bir sözü anlattı. Ona göre hadis değildi zaten. Diyormuş ki orada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer hanımlarınızı sokağa çıkarmak istemiyorsanız, eğer onların sokağa çıkmalarını istemiyorsanız, onlara yeni elbise almayın. Dolayısıyla bu söze göre peygamber, evde kadınları çırılçıplak elbisesiz dört duvar arasında bekletin demek anlamına geliyormuş ve bunu peygamber kesinlikle söylemezmiş. Estağfirullah. Sözü tekrar edeyim isterseniz. Kadınlarınızın, hanımlarınızın sokağa çıkmalarını istemiyorsanız, kendi istedikleri gibi istediklerince kendilerini teşhir etmek anlamına onlara yeni elbise almayın. Yani elbise almayın ki çıplak evde otursunlar demek oluyormuş. Estağfirullah. Oysa hem kadına envai türlü çeşit elbiseler alacaksın, hem kadının envai türlü çeşit, hatta sabah bir çeşit, akşam bir çeşit giyeceği elbiselerle evinizi sanki teşhir salonu haline getireceksiniz. Sonra da o kadının o elbiselerle sokağa çıkmasına engel olacaksınız. Öyle olmaz demek anlamına gelmez mi? Kadın onları göstermek ister, fıtratında vardır. Hatta ben bizzat şahsen tanıdığım bayanlar vardır. Bir gün için, bir oturum için, bir toplantı için bir elbise giymişse, bir başka seferinde yine oradan birileri de gelebilecek bir oturuma davet edilmişse, aynı elbiseyle gitmeye mahkum ve mecbur ise gitmemişlerdir. Çünkü ne kadar ayıp diyecekler. Dün onu giymişti, bugün de aynısını giyiyor. Böyle bir mantıktan söz ediyor bu hadis değilse, elbise almayın, hiçbir elbise giymesin ve evde çıplak otursun şeklinde bir anlayış. Ben asla o hadisten anlayanı görmedim, o söyleyenden başka. İkinci hadis, yani 895. hadiste şöyle buyuruyor. Men kedebe aleyye müteammiden felletebevve makadehu minennar. Bire bile benim adımı kullanarak yalan söyleyen kimse bir. Bir de ve men kedebe fil Kur'ani bi gayri ilmin. Kur'an hakkında bilgisizce konuşan kimse o da felletebevve makadehu minennar. O da cehennemdeki ateşten koltuğuna oturmaya hazır olsun. Demek Kur'an hakkında da bilgisizce konuşan, peygamber hakkında bilgisizce konuşanlar, peygamber öyle dedi ama onu şunun için dedi, peygamber öyle dedi ama o zaman şöyleydi de ondan dedi, peygamber öyle dedi ama onun dediğini düz anlarsak biz kafirlere ne deriz? Müşrik dünya, kafir dünya o zaman bize güder diye peygamberin dediğine kılıf geçirmeye çalışanlar, Allah'ın dediğini kendi istedikleri gibi kendilerine göre yontmaya çalışanlar var ya, onlar da kıyamet günü cehennemdeki ateşten koltuklarına oturmaya hazır olsunlar. Ayetin dediğini, hadisin dediğini kendi kafasına göre yontmaya, kendince anlamaya çalışanlar. Bu konudaki üçüncü hadis de şöyleydi. 897 İnneküm mansurun, sizler yardım görenlersiniz. Size yardım edilecek, siz yardım görüyorsunuz. Ve meftuhun leküm, zafere ulaşıp fetihler göreceksiniz. Size ufuklar açılacak, fetihler nasip olacak. Ve musibun, ve sizlere gelinecek, size gelecekler, sizin başınıza bir şeyler geleceği gibi size insanlar da gelecek, sizin yanınıza, sizin çevrenize insanlar gelecek, siz insanlara hakim ve etkin ve egemen yönetim makamlarında olacaksınız. Femen edrake zalike minküm, dikkat edin, kim o zamana erişirse, kim bunu yaşarsa, sizden kim bu durumu görürse, işte onlar fellettakillah, Allah'a saygısızlıktan korksun, takvalı olsun, Allah'a karşı gelmekten korksun, ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini Allah'a sorsun, peygambere danışsın, kitaptan öğrensin, sünnetten öğrensin de öyle yapsın. Bunun için وَلْيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ Marufu emretsin, Allah'ın beğendiği şeyleri, İslam'ın istediği şeyleri emretsin, onu yapmaya, onu yaptırmaya çalışsın. وَلْيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ Allah'ın onaylamadığı, İslam'ın istemediği, Kur'an'ın ve sünnetin kötü dediği şeyleri de yasaklasın, ortadan kaldırsın, kaldırmaya çalışsın. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا Ama dikkat etsin, kim ki benim adıma bile bile kasten isteyerek yalan isnat eder, yalan söylerse beni yalan sayar ya da söylediklerimi, getirdiklerimi yalana çıkarırsa فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ Ateşten koltuğuna hazırlansın, oturağına hazırlansın, oturacağı yere hazırlansın. Yani marufu emredeceksiniz, İslam'ın olsun dediğinin olması için uğraşacaksınız, münkeri nehyedeceksiniz, İslam'ın olmasın dediğinin olmaması için uğraşacaksınız, takvayı temel prensip kabul edecek, Allah'a karşı gelmekten korkacak, sakınacak, buna göre hareket edeceksiniz. Ama dikkat edin, benim getirdiğim Kur'an ve sünnet konusunda sanki onlar yalanmış gibi davranmayacaksınız. Ona dayanacak, onunla beraber olacak, ona göre hükmedeceksiniz. Tekrar okuyorum. İnneküm mensurun ve meftuhun leküm ve musibun femen adrake zalike minküm fellettegillah vel ye'mur bil maruf vel yenha anil münker ve men kedebe aleyye müteammiden felletebevve makadehu minen nar. Sizler yardım görenlersiniz. Zafere ulaşıp fetihler göreceksiniz ve sizlere gelinecek. Sizden kim bu duruma düşerse Allah'a saygısızlıktan korksun, takvalı olsun ve benden hadis rivayet ederken dikkatli olsun. Marufu Allah'ın beğendiği şeyleri emretsin. Münkeri İslam'ın onaylamadığı kötülükleri yasaklasın. Bile bile söylemediğim bir sözü söylemişim gibi göstererek yalan söyleyen kimse cehennemdeki ateşten tahtına oturmaya hazır olsun. Bile bile benim adımı kullanarak yalan söyleyen kimse ve Kur'an hakkında bilgisizce konuşan kimse cehennemdeki ateşten koltuğuna oturmaya hazır olsun. 896 Men kedebe ala nebiyyihi ev ala ayneyhi ev ala valideyhi la yerihu raihatel cennet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yalan üreten, gördüğü şeylere dair ya da ana babası hakkında yalan söyleyen kimse cennetin kokusunu alamayacaktır. Allah korusun. Peygambere yalan isnat eden, yalan sayan, peygamber dedi ama biz bunu daha iyi biliriz gibi davranan, Allah korusun, bazen karşımızdakinin gafletinden olduğunu zannettiğimiz, öyle olsun diye Allah'a dua ettiğimiz, kastı yoktur ya Rabbi affet diyeceğimiz bu tür yalan saymalarla karşılaşıyoruz. Diyor ki adam, hocam evet Kur'an'ı ve sünneti iyi biliyorsun. Evet sen ayet ve hadisi bilirsin ama hayatı bilmiyorsun hocam. Olmaz bu iş. Senin dediğin gibi olmaz. Sen bu işleri anlamazsın diyordu. Yani bunu aslında cesur olsaydı, kasten söyleseydi Allah'a söyleyecekti. Ya Rabbi Kur'an'ı sen gönderdin. İçindekileri elbette sen bilerek gönderdin. Onu da peygamberimiz biliyordu. Peygamber de söylediği her şeyi bilerek söyledi. Kendindeydi, aklı başındaydı ama bizim yaşadığımız hayatı ne sen biliyorsun, ne peygamber biliyor demeye hangi Müslüman cesaret edecek, mümkün mü? Ama sanki söz oraya gidiyor, farkındasınız. Peygamberi yalan saymak. Evet, peygamber çocuk konusunda, oğlan kız konusunda, ana baba konusunda, ekonomik hayat, sosyal hayat, siyasal hayat konusunda, bireysel ve toplumsal yaşantı konusunda, evet peygamber böyle demiş ama, öyle demiş de ama biz onun dışında bir hayat yaşayacaktık, o bizim hayatımızı bilmeden demiş gibi en nazik biçimde onu diskalifiye etmeye çalışmak, onu yalan saymak değil mi? Hatta öyle demiş ama dememiş. Yok öyle dedi ama galiba onu öyle demek istemedi. Ben onun ne demek istediğimi daha iyi bilirim diye kendince yorum yapanların kulakları olsun ve çınlasın. Allah kurtarsın. Ya da iki gözü, ev ala ayneyhi, iki gözünün gördüğüne dair yalan söyleyen. Yani hem görüyor adam hem yalan söylüyor. Ahmet bin Hanbel'in zühdünde görmüştüm. Hazreti İsa aleyhisselam bir adamı görür ki hırsızlık yapar. Bizzat gözünün önünde çalar adam. Söyler ona neden yaptın bu işi? O da Allah'a yemin vererek hayır çalmadım der. Yani vallahi ile. Bu sefer İsa aleyhisselam der ki öyleyse gözlerimi yalan sayıyorum, senin yeminine doğru çıkarıyorum. Ancak böyle yalan sayılır. Yani gözün yalanı böyle olur. Değilse insan gördüğünü nasıl yalan sayar? Gördü, görmesi gerekti. Mesela bunun en büyük örneklerinden biri Firavun değil mi? Musa aleyhisselamı görüyordu, mucizeyi görüyordu, Harun aleyhisselamı görüyordu, hakkı ve hakikati görüyordu, Allah'ın rububiyet ve uluhiyetinin bütün ayet, alamet ve işaretlerini görüyordu ama yalan sayıyordu adam. Yalan. Sanki öyle yaşıyordu. Yalan saymak. Yani yalan gibi davranmak. Hani mesela bir adam gelir. İmam Buhari Kitab-ül İntisam bil Kitab-ı ve Sünnet'te rivayet eder. Aleyhissalatü vesselam der ki benim durumum kavmine bir tehlikeyi haber vermeye gelen atlı gibidir. Gelince bağırır adam, hey dağılın savulun, üzerinize ordu geliyor. Onun sözünü kezzebe yapan, yalan sayanlar ya da sadaka yapanlar diye örnek verir ya, işte gözünü yalan sayan, peygamberi yalan sayan ya da ev ala valideyhi, anası babası hakkında yalan söyleyen, sanki onlar anası babası değilmiş gibi, işte bu insanlar da, böyle olanlar da cennetin kokusunu bile alamayacaklardır. Allah korusun. Tekrar okuyorum. Men kezebe ala nebiyyihi ev ala ayneyhi ev ala valideyhi la yerihu raihatel cenneh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yalan üreten, gördüğü şeylere dair ya da ana babası hakkında yalan söyleyen kimse cennetin kokusunu alamayacaktır. Velhamdülillahi rabbil alemin.